sets it. Ginobili for the lead. Yes! James catches, puts up a three. Will go. Rebound Bosch. Back out to Allen. History final.
Dip çizgiye hoş geldiniz arkadaşlar. Togan Karataş ben. Yanımda Mustafa Duman var. Hoş geldin Mustafa.
Hoş bulduk. Nasılsın?
Teşekkürler. Sen nasılsın?
İyiyim. Teşekkür ederim.
Bugün NBA programımızı yapacağız. Bakmayın iyi dediğine. Pek iyi durumda değil.
Kan ağlıyor.
Kan ağlıyor. Efe ve Orçun aramızda değil ama biz bir şekilde işlerimizin arasında yapalım dedik. Mustafa teşekkürler geldiğin için. Yoksa ben böyle tek başına solo bir kayıt yapacaktım.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi bugün arkadaşlar konumuz elbette konferans finallerine de gireceğiz ama önce bir Clippers'ın durumunu azıcık değerlendirelim istiyoruz Denver serisi sonrası. Bir de All NBA takımları açıklandı. Bunları birazcık değerlendirelim istiyoruz. Ama önce Clippers'tan başlayalım. Yani şimdi Twitter yangın yerine döndü. Jamal Murray bize saygı gösterin. Hani Clippers'ın yenilmesi kadar bizim yenmemiz de aslında önemli bir olay gibi açıklamalar da bulundu. Yani CJ McCollum falan hatta dedi Twitter patlayacak bu gece falan diye. 3-1 geriden Denver Clippers'ı elemeyi başardı. Dark Rivers'ın kariyerinde 3. kez 3-1'den kaybettiği seri. Koç olarak 3 kez de 3-2 öndeyken seri kaybetti Dark Rivers. Yani 6 kez 3. galibiyeti aldıktan sonra ve öndeyken seri kaybetmiş oldu Dark Rivers. Bu seride ne gördün? Yani takımın şampiyonluğunu bekliyordun sen aslında. Değil mi? Yani bunu konuşalım.
Sadece
niye olmadı?
Sadece ben de değil yani herkes demeyelim ama %70-%80 Clippers'ın şampiyon olması konusunda. Yani kesin gözüyle bakmayayım demeyeyim de ama ilk ikisinden biriydi yani şampiyon olma konusunda. Neden? Çünkü çok iyi bir planlamayla kuruldu bu takım. Yani Jerry West doğru hamlelerle devlet planlama teşkilatı gibi planlayarak geldi yani her şeyi oturttu. Belki ben hala o yazın yaşadığımız heyecanı hatırlıyorum. İşte Kawhi'nin ardından Paul George'un gelmesi, takıma çeşitli ekler yapılması. Hani insanlar artık dedi ki yeter, bu kadar da olmaz demeye getirdiler. Ama çok büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. 2010'larda ben hatırlıyorum Los Angeles Clippers tarihin en kötü franchise seçilmişti. Demek ki gerçekten böyle bir şey var. Yani takım ezikliği diye bir şey var ve bunu herhalde kolay bir şekilde yenemiyorsunuz. Ki seride de hiç unutmam 14 Mayıs 2015 senesi Houston'la 3-1 öndeyken 4-3 kaybettik. 14 Mayıs'ta Jar Smith o maçta son çeyrekte bizi mahvetmişti. Buna benzer bir meseleyi yine yaşadık ve kaybettik. Twitter'da herhalde uzun dönemdir bu kadar kaynamadı. Ben de sabah kalktığımda bayağı bir bildirim aldım. Yani girelim mi Clippers'a? Neden kaybettik?
Yani şöyle bir şeyi söyleyelim. O seride de 6. maçı 19 sayıdan vermişti Clippers. Burada da yine bir 19 sayıdan verilen bir 6. maç var. Yine bir 15-20 sayıdan. Yani son 2 maçı 15-20 sayıdan verdi aslında. Doug Rivers hocamız diyeceğim ben. Oyuncular kadar da. Niye kaybettiği biraz girelim. Evet. Ve buradan da geleceğini de konuşalım aslında takımın birazcık.
Şimdi şöyle başlayayım. 1. Clippers'ı Denver elemedi. Clippers'ı Dallas ve Denver koalisyonu elemedi. Yani bana sorarsanız Clippers Dallas maçında yani yok için o muazzam performansı ve Dallas'ın esnetmesiyle birlikte ki kayıtta da söyledim. Eğer Porzingis
yok için derken şeyin
Doncic'in etkisiyle ve kayıtlarda da söyledim. Yani Porzingis'in sağlam olması yine Dallas alamayabilirdi ama Clippers daha fazla zedelerlerdi. Yani önce bunu söyleyeyim. Bir koalisyon vardı ve ilk hamlesi Dallas'tan geldi. Dallas sağ yumruğu vurdu. Bitirici de Denver yaptı. Öyle başlayayım. İkincisi Dallas serisinde şöyle bir detay vardı. Bu Bubble'dan beri var. Aslında Bubble'dan beri de sezonun aralarında da böyle bir şey oluyordu. Şimdi mesela Dallas maçında hatta Portland'dan başlayalım. Lillard'da bir alay meselesi başladı hatırlıyorsun. Hı hı. Yani Beverly güldüler işte Lillard'la atıştılar. Ne bileyim olaylar başka noktalara gitti. Dallas serisinde Clippers'ın işte Doncic'in son saniye basketinden sonraki maçta her sayıda kalkıp gülmeleri ve alay etmeleri takımı bir kere çok kötü etkiledi. Yani Beverly, işte Reggie Jackson gibi bu tarz karakterler.
Yırtık
karakterler. Ki bu karakterler ek yapayım. Kawhi'ye asla uyan karakterler değil. Bir kere takımdaki en büyük sorunlardan birisi şu. Kawhi'yla takımın diğer oyuncuları arasında karakter farklılığı var. Yani Harrell, Reggie Jackson, Patrick Beverly, Marcus Morris ki bana sorarsanız NBA'in şu an en pis oyuncusu. Bunlarla Kawhi arasında bir uçurum var. Yani oyuna yaklaşım açısından belli farklar var. Bu Toronto'da yoktu. Yani Fanfleet, ondan sonra Siakam ve Lowry Kawhi'ye bence çok daha benzeşiyordu Clippers'ın diğer oyuncularına nazaran. Birinci sorun bu. Denver serisine gelirsem de ya ben hayatımda ilk kez böyle bir şey seyrettim gerçekten. Yani Paul George'u kazanmak için maç verirsin, bunu anlarım ama yani Denver serisinde de artık Lou Williams'ı kazanmak için maç vermeye başladık. Sürekli Lou Williams'ı bulmaya çalıştık. Yani Lou Williams'ı bulmasak da olurdu. Çünkü bu seriyi kazanmamız gerekiyor ki finale çıkalım. Doc Rivers çok yanlış kararlar verdi. Özellikle ya çıldırdım, böyle bir şey olamaz. Yani gerçekten olamaz. Şu an aklıma geliyor. Hala daha çıldırıyorum ki biz de ya şimdi sana soruyorum basitçe. Bir takımı niçin kısaltırsın?
Acil skor ihtiyacım vardı.
Acil skor, bak skordan da öte. Acil skor ihtiyacım varsa takımı kısaltırsın. İkinci yarı 12 ya da 15 sayı önde Clippers. İkinci çeyrek. 12 ya da 15 sayı önde Clippers. Takımı kısalttı son 3 dakika ve hücum reboundu verdik. 2 sayı farkla farkı kapattı Denver. Ve bunu bir kere yaşamadık. Şimdi eğer bir koç, bu arada Dallas maçında da biz 15 sayılardan çok geldik. Bir koç eğer 15-20 kere bir takımı 15-20 sayıdan hani farkı kapatamıyorsa, yani farkı açamıyorsa daha fazla, burada ciddi büyük sorunlar var. Sen niye takımı kısalttın? Ya merak ediyorum, ikinci çeyrekte takımı niye kısalttın? Ki orada vurucu hamleyi vurabilirdin. Hı hı. Bunu vurmak yerine takım kısaltmayı seçtin. En büyük yanlışlardan birisi bu.
Ki Denver öyle vur vur ölen bir takım değil. Gördük yani. Utah'da zaten postseason'da ilk oldu. İki kere 3-1'den geri döndü bir takım ilk kez.
Öyle.
Kolay kolay ölen bir takıma karşı, ölmeyen bir takıma karşı bu hamleyi yapmak bilmiyorum. Bana biraz saçma geldi. Mola, gerek mola zamanlamaları.
Mola
gerek
zamanlamaları.
Yok hiç eşleşmesini çalışmış mı Dark Rivers? Emin değilim ben mesela. Yok hiç eşleşmesine.
Yok hiç eşleşmesine çalışmış mı? Çalışmamış. Yani o kadar net ki. Çalışsaydı bence Zubac'ı daha fazla oynatırdı. Hı hı. Tam Zubac ara ara foul problemine girdi de Harrell'ın yani bu seride çok fazla süre almasının hiçbir manası yoktu. Çünkü Harrell'dan tamam sen hücumda belli anlarda böyle 4-5 sayı alıyorsun, bir hareket alıyorsun ama savunmayı unutuyorsun. Savunmada çok büyük sıkıntılar yaşıyorsun. Ki Harrell'ın toplam aldığı rebound sayısı 7 maçta kaçtı? 18 rebound almış. Bu büyük bir sorun.
2.6 rebound ortalaması ile oynuyor.
Clippers cephesi açısından bu büyük bir sorun. Son maça baktığımızda mesela bu inanılmaz bir istatistik. Kawhi %27.3, Morris %22.2, Paul George %25, Lou %27.3 FG atmış.
Kawhi Paul George ikilisi ikinci yarı 5 sayı atabildi. Son çeyrek sayıları yok. 18'de 2'ler galiba evet, toplamda. Evet.
Yani siz o gün ne yaptınız merak ediyorum. Isındınız mı merak ediyorum. Yani ha bu arada şunu biliyoruz. Bunu da eleştireceğim. Doc Rivers idman yaptırmamış takıma. Neden?
Yorgunuz filan gibi bir açıklamalar duydum ben Twitter'da. Takım 3-4 dakika üst üste oynayınca yüksek tempoda yorulduk diye bench'e gelmek istiyorlarmış. Ben bunu anlamış değilim. Takım sene boyu load management yaptı. Yani demek ki hamlık yorgunluğu bu. Eğer böyle bir şey varsa ya da bahane üretiyor şu an takım. Ayrıca diğer takımlarla aynı koşullarda varlığını devam ettirdi Clippers. Neden böyle bir sorun olsun ki? Demek ki yattınız abi eğer böyle bir şey varsa. Ben pek inanmıyorum da.
Ya inanamazsın ki.
Valla benim gördüğüm şey şu Mustafa. Bir takım sene başından beri senin sıkça söylediğin aslında Clippers'ların wishful thinking dediğin. Yani böyle umutlu bir şekilde pozitif düşünmeye çalışarak gerçek gücümüz bu değil söyleminin altı biraz dolmadı. Yani ne zaman yani Clippers'ı biz ne zaman gerçek tabanını izledik? Belki Ocak'ta Şubat'ta bir 10 maç filan bir ihtimal o da yani böyle hani orayı taban olarak görebiliriz. Onun dışında bu takım yani 70 maç civarı maç oynadı bu sezon. Yani 7'de 1 ediyor bu. Bayağı düşük bir performans. İkincisi Paul George birlikte süre geçiremedik filan demiş. Abi ne işiniz vardı yani taş mı taşıdınız? Ne işiniz vardı? Niye de ne demek birlikte süre geçiremedik? Ne yaptınız abi? Bu ayrı bir sorun. Paul George zaten rezalet. Yani Paul George'un 7. maç karnesini çıkarmış basketbol referans. 18 sayıyla falan oynuyor zaten. 7. maç karnesi rezalet. -26 falan toplamda. Hani bu anlamda hiç clutch bir oyuncu değil. Zaten çoğu maçı da kötü oynadı. Ara ara döndü. Yani psikolojisine ilişkin açıklama yaptıktan sonra bir iki maçı var ama ben şunu sormak istiyorum. Kawhi Leonard üst üste 3 farklı takımda, üst üste demeyelim gerçi yani Spurs şampiyonu 2014'te 3 farklı takımı şampiyon yapan final MVP'si olarak bir oyuncu olarak tarihe geçmeyi herhalde aklına koymuştu. Aynı şey LeBron için de geçerli bu sene.
Fakat şöyle bir şey var. Spurs'da takım lideri Tim Duncan veya işte Manu Ginobili. Yani sonuçta orada bir veteran takımı yöneten bir tayfa var diyelim. Veya Tony Parker olsun, neyse. Bu tarafa geliyorum. Toronto'da Kyle Lowry gibi bir saha generaliniz var ve takım lideriniz var. Soyunma odası liderinden bahsediyorum. Şimdi gelelim Clippers'a. Kawhi iş ahlakını çok beğendim bir oyuncu bir kere. Yani bunu söyleyeyim. Bireysel olarak sevdiğim için söylemiyorum. Kawhi'nin iş ahlakını ben takdir ediyorum. Büyük oyuncu. Gerçekten de iyi. Ve şey, bu anlamda bu şımarık çocuklardan da ayrılıyor. Zaten başarılı olmasının nedeni bu. Ama Kawhi Jimmy Butler gibi değil. Yani orada bir alfa liderliği yok gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun?
Ya az önce de vurguladım zaten. Yani iş ahlakı olan insanlar çevresindeki kişilerin de kendisine benzemesini isterler. Yani San Antonio'daki ortam ve Toronto'daki ortam yine Kawhi kadar değildi bu arada da. Kawhi seviyesine ulaşamazsınız bence. Çünkü onun karakteri gerçekten çok farklı.
Yani San Antonio'da ulaşılmıştır bence de.
Ya yok, Kawhi'nin yani bu kadar gülmeyen bir oyuncu var mı? Öyle yani, söyleyeyim. Evet. Yani bu kadar. Karakteri çok farklı. Ama yani Clippers'ta bu hiç tutmadı. Yani bir izlesinler Clippers'ın sayı bulduktan sonra bench'in verdiği reaksiyonları. Yani Beverly'nin tepkileri, Reggie Jackson'ın tepkileri, Marcus Morris'in tepkileri. Yani ki Marcus Morris iş ahlakı şu an NBA'de en kötü olan oyuncu. Siz iş ahlakı en kötü olan oyuncuyla, iş ahlakı bana göre en iyi olan oyuncuyu aynı takımda bazı böyle bu tarz sorunlar yaşayabiliyorsunuz yani.
Takım kimyası problemimiz vardı yani, bu adını koyalım.
Şöyle, takım kimyası problemi var. Evet, bu konuda ben kendimi eleştiriyorum. Yani bu dediğin çok doğru. Sürekli işte Clippers, gerçek Clippers bu değil. Sürekli bu söylemleri başkaları da yaptı. Sadece ya, ben değil.
Sadece yani. Sana özgü evet. Bir şey değil mi?
Bunu herkes yaptı. Çünkü gerçekten planlama çok uygundu. Yani sen ben de bugün oturup bir planlama yapsak, Jerry West'in yakında bir planlama yaparız. Yani çünkü günümüz basketboluna uygun kanat oyuncular aldı. Yani NBA'in şu an en iyi 7 kanat oyuncusundan ikisini aldı. Hı hı. Her şey çok uygundu. O yüzden kanat oyuncularının bu kadar ön plana çıktığı bir NBA'de Clippers'ın şansının yüksek tutuyorduk. Ben şunu da ekleyeyim bu arada. Hı hı. Bu iddialı bir yorum olabilir. Paul George değil de şu son seride, yani Denver serisinde, hatta son maçta Paul George değil de Dragic olsaydı kazanırdı Clippers.
Bana da öyle geliyor. Yani daha karakterli oynayacak oyuncu. Çünkü Kawhi Leonard 5 istatistikte de, Denver serisi için konuşuyorum. Yani sayı, rebound, asist, top çalma, blok 5 istatistikte de takımın en iyisiydi. Lou Williams sadece 10 sayıyla oynadı. Yani gerçekten takımın aslında normal sezona göre beklentilerin bayağı düştüğü, ki şut yüzdesi de bayağı düşüktü Lou'nun. Yanlış hatırlamıyorsam.
Şut yüzdesi şöyle, 78'de 29 atmış. Efektif FG'si 138.
Şahane.
Yani. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani bu 29 tane 78'e 29 atmış ya, bunun 4'ü de boş turnike yani. Bomboş turnike kaçırdı. 4-5 tane Lou Williams bu seride bomboş turnike kaçırdı. Bu ciddi sorun.
Ve bayağı bir üçlük kaçırdı.
Bayağı bir üçlük kaçırdı.
Hiç setim bulamadı.
Ve şu da var, şimdi asist, rebound, sayı, top çalma ve blokta takım yani takımda lider bir oyuncuysa, ki Kawhi işte 5.9 asistle Kawhi, 8.6 reboundla, 24.3 sayıyla ve top çalma ve blokla şu an takımın lideri. Bir oyuncu 5 asist, yani 5 istatistikte de liderse o takımın başarılı olma ihtimali yok ya.
Yani çok az diyelim yani. Yok değil mi?
Çünkü yok demeyeyim de
yani
çok düşük.
Nadiren de LeBron'un mesela işte 2016'da yaptığı falan gibi böyle yine 5 istatistikte liderdi. Çok az ama hani çok böyle az. Çünkü şey değil, Yannis de mesela bazen bu duruma düşmüştü Milwaukee'de. Onun da böyle bir sezonu var.
Tam dediğin doğru. Evet. Yani biraz Milwaukee şeyine döndük. Takım biraz Milwaukee'ye döndü.
Buradan aslında birazcık Denver'ı konuşacağımız için, Denver'ın başarısını asla küçümsemiyoruz. Onu Lakers eşleşmesinde biraz konuşacak. Buraya ilişkin başka notun yoksa biraz geleceğine de azıcık değinelim istiyorum. Şimdi,
yok, başka bir notum yok.
Marcus Morris'in, Montrezl Harrell'ın kontratı bitiyor. Reggie'nin kontratı bitiyor. Patrick Patterson'ın da kontratı bitiyor. Şimdi cap hold çerçevesinde tutulabilir mi bilmiyorum ama Marcus Morris 15 milyon dolar alıyor. 15 alıyor yani. Montrezl 6 alıyor. Reggie zaten 500K'ya oynuyor zaten. 1 milyon dolar bile almıyor. 500 bin dolar alıyor. Bu oyuncuların kalıp kalmayacağına ilişkin bir fikrim var mı? İkincisi, Dark Rivers'la sözleşme imzalanacağı düşünülüyor. Neden? Yani orada Stan Van Gundy muhtemelen Houston yapacak. Ben olsam D'Antoni'ye ya da David Yoger hocama, yani şu an mesela adı unutuldu David Yoger hocamız, Sacramento'nun hocasıydı en son. Giderdim yani. Dark Rivers'da ısrar nedeni nedir? Çünkü şöyle bir söylenti de duydum ben. Oyuncular Dark Rivers'a insan olarak büyük saygı duyuyorlar. Özellikle o yaptığı duygusal konuşmalar falan vardı ya. Black Lives Matter meselesinde.
Ama koç olarak yeterli saygı duyulmuyor gibi. Şimdi bunlar Twitter gündemine düştüğünde, milyonlarca insan bunu şey yaptığında, yani oyuncuların da gerçeklik payı vardır veya yoktur demiyorum. Ama en azından yalanlanmadı, onu söyleyebilirim. Yani çıkıp da Lou Williams işte açıklama yapmadı bu konuda veya Kavai'nin. Sanki biraz doğruymuş gibi geliyor bana. Doc Rivers hocaya hoca olarak çok saygı duyulmuyormuş ama buna rağmen neden devam ediliyor? Ya da edileceğine ilişkin bir haber okuduk. Onu bilmiyoruz tabii ne olacağını. Ne diyorsun? Gelecek. Çünkü bu takım kısa vadeli bir takım, unutmayalım. Pikleri yok. Yani bu bir son bir şansı daha varsa var. O da o kadar emin değil yani. Bu çöküşün üstüne o şans olur mu bilmiyorum. Ne diyorsun sen?
Ya Doc'tan başlayayım önce. Birinci sorumu Doc Rivers. Onu evet. belirtelim yani. Birinci sorumu Doc Rivers. Çünkü takım 10-15 kere 20-25 sayı fark açtı ve sen hepsini de verdin. Yani veriyorsan eğer, hani birinde ver, ikisinde ver ama üst üste veriyorsan eğer, demek ki buralarda belli sıkıntılar var. Hamlelerinde sıkıntılar var. Takımdaki Doc Rivers'tan memnun olma durumunda, insanen memnun ama koçluk anlamında memnun olmama durumunda. Yani zaten oyuncuların yüz ifadelerine baktığın zaman bunu keşfetmek çok mümkün. Hı-hı. Belli yani, gayet ortada böyle bir durumun oldu. Ben de böyle düşünüyordum zaten ki kayıtlarda da birkaç kez vurguladım. Doc Rivers iyi bir koç değil. Çok iyi ego yöneticisi. Ama eğer ego yöneticisi de, bu ego yönetimi bu arada riskli bir iştir.
Tabii.
Çünkü diğer takımın oyuncuları buna biat etmek zorundadır. Hı hı. Çok fazla sorun etmemeleri lazım. Eğer takımda bir dedikodu başlarsa bu takımın kimyasını bozar. Ki bence bu dedikoduyu da Clippers'te engelleyemezsin. Çünkü bak, bence dedikoducu abilerimiz duruyorlar orada yani, belli yani. Reggie Jackson'ın ben dedikodu yaptığına eminim yani. Yani Noah da çok temiz bir oyuncu değil yani. Noah'ı da neyse, o farklı bir konu da. Yani o yüzden ego management cidden zor bir mesele. Doc Rivers bunu becerdi mi? Belli hamlelerde becerdi ama riskli bir işti ve maalesef de risk tutmadı.
Yani şimdi takım genelde Lakers... Çok nefret edilen takımdır. Yani bu LeBron'la da ilgili biraz ama ondan önce de zaten Lakers ülke genelinde pek sayılmaz. Çok şampiyonu var vesaire diye. Clippers bir anda özellikle Doncic meselesinden sonra, Morris'in yaptıkları, bayağı nefret edilen bir takım haline geldi. Bu çok iyi bir şey olmasa gerek. Yani aslında birkaç oyuncu dışında işini yapan oyunculardan kurulu gibi görünüyordu son günlere kadar ama yani baktığımızda Montrezl Harrell'dan bile insanlar böyle bir öyle hani saygı duymak yerine biraz böyle itici gelmeye başladı Montrezl Harrell onlar için.
Şöyle söyleyeyim, sabah düşündüm bunu. Harrell gerçekten NBA'de böyle insanların sevdiği bir oyuncuydu. Çünkü hırsıyla, yırtıcılığıyla ve yani onun boyunda bir pivot oyuncu olmak zor.
Enerjisi yüksek.
Enerjisi yüksek. O yüzden insanlar Harrell'a değer veriyordu. Ama bu son seriye baktığımız zaman gerçekten Harrell'dan nefret kasaya oranı arttı. Marcus Morris zaten nefret edilen bir oyuncuydu ama artık Marcus Morris'in yani Vatan Partisi oy oranına geldi. Seveni. Gerçekten Marcus Morris çok sıkıntılı.
Beverly'nin acayip saçma sapan işleri var, açıklamaları var. Yani Lillard'la özellikle atışması
bu arada şunu,
çok iticiydi yani.
Bu arada şunu söyleyeyim yani, itici olma konusunda yani insanların verdiği tepkiler haklı. Yani çok haklılar. Yani kusura bakma ama Beverly sen kimsin yani? Yani sen Lillard'a laf edecek adam değilsin yani. Böyle dedim, kusura bakmayın ama yani. Sen kimsin yani? Lillard'la atışabilecek bir potansiyelde değilsin. Ne başardın?
Yani evet.
Biri bana söyleyebilir mi? Beverly ne başardı?
Henüz hiçbir şey başarmadı.
Nedir bu özgüven yani? Bir şey başarman lazım. Bir de özgüvenin altı boş oldu mu ben bu konudan nefret ederim. Yani bir özgüven duyuyorsan bir altını doldur bunu.
O zaman hemen bizim kimlikten çıkaralım. Türkiye Cumhuriyeti kimliğinden çıkarmak lazım Beverly'ye. Bize uygun çünkü. Yani peki kontratlar meselesini, yani kadroda yapılanma bekliyor musun? Son Clippers'ı kapatalım çünkü şeye geçmek istiyorum.
Yani dedikodular var ama özellikle şunu söyleyeyim. Clippers GM'i hiçbir şekilde dedikodu vermez. Duyarsınız ama son dakikaya kadar bekler. Yani Kawhi transferinde de herkes bir anda, yani Clippers'ın bu meseleyi ne kadar iyi sakladığını gördük. Başka takımlarda bu yok. Clippers'ın kadro gerçekten bu meselede çok başarılı. Ki Kawhi'yi da ve Paul George'u da son ana kadar saklayabildiler. O yüzden bir yapılanma varsa da bunu yine en sonda öğreneceğiz. Tahminimiz de olmayacak, onu söyleyeyim. Çünkü bu konularda ciddi kapalı kutu Clippers.
Tahmin de zor.
Ama şunu söyleyeyim, yapacaklar bence. Yani maçtan sonra Paul George ve Kawhi'nin, özellikle Paul George'un açıklamalarına baktığımız zaman bir kere daha deneyelim şeyi belli yani. Bir kere daha deneyecekler. O yüzden de bence Jerry West'in yine çok önemli hamleler yapacağını düşünüyorum.
Bir de denemek zorunda takım zaten. Onu söyleyelim. Olayın NBA takımlarına evet. geçeceğim. Yani doğru düzgün pick'i kalmadı takımın. Şu an Sam Presti prosunu yakmıştır muhtemelen. Clippers'ın debelenmesini izliyordur diyeyim yani o picklerden sonra. şu All-NBA takımları açıklandı arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ama ben kısaca sayayım. Birinci takım Harden, Doncic, LeBron, Giannis, Anthony Davis. Herhalde burada kimse itiraz etmiyor. İkinci takım Chris Paul, Lillard, Kawhi, Siakam, Jokic. Buraya da ufak tefek itirazlar var ama fena tercihler değil. Üçüncü takıma gelelim. İki tane büyük itirazım olacak buraya. Muhtemelen sen de katılacaksın. Üçüncü takım Ben Simmons, Westbrook, Jimmy Butler, Jason Tatum, Rudy Gobert. Şimdi şöyle bir sorun var. Bradley Beal 30 sayı, 6 asist, %57 true shooting'le All-NBA olamadı. 31 sayı hatta ortalaması. Ve Chris Middleton All-NBA olamadı. Ve şunu öğrendik ki Kevin O'Connor açıkladı. Chris Middleton toplam oy sayısı, oy veriliyor ya oyunculara. Ben Simmons ve Westbrook'tan fazla ama oyları bölündüğü için yani guard ve forvet arasında sol fraksiyon gibi bölündüğü için Middleton seçilememiş. Yani pozisyonsuz bir 5 yapılmalı artık dedi Kevin O'Connor. Ben de bunu uzun süredir düşünüyorum zaten. Yani niye illa pozisyonlu 5 seçiyoruz ki? Pozisyonsuz olmalı. Zaten oyun pozisyonsuz artık. Biraz pozisyonun etkisiyle de kaybetti Middleton. Valla benim yani bence Ben Simmons ve Westbrook yerine ben olsam Beal ve Middleton'ı alırdım. Bilmiyorum sen ne diyorsun. Yani ne oynadı abi Westbrook yani? Ya, ne oynadı yani? Olan bir olacak kadar oynadı mı?
Abi cidden bunu yani kusura bakmayın da yani Westbrook'un burada ne işi var? Westbrook bu arada 7.ye de giremez yani söyleyeyim onu yani. Biraz acımasız olacak ama kusura bakmasın bu kadar beklenti üzerine ya beklentiyi de burada faktör alıyorum elime. Hı-hı. 6. 7.ye de giremeyeceğini düşünüyorum yani. Hı-hı. Ben Simmons yine 4'e 5'e girer de Westbrook'un burada kesinlikle işi yok. Kesinlikle yok. Yani Houston'da ne yapacak onu da tam kestiremiyoruz.
Houston'da ağır patladı zaten.
Ağır patladı. Yani bu Bubble'da iki tane patlayan takım var net bir şekilde. Houston'la Clippers.
Milwaukee'de patladı.
Milwaukee'de patladı ama hani gerçi Milwaukee'nin patlaması da
büyüdü. 3 tane net diyeyim. Yani şu an mesela konferans finallerinde Giannis'i, Kawhi'yi, Harden'ı izleyemeyeceğiz. Veya Kyle Lowry'i izleyemeyeceğiz. Bayağı büyük oyuncular bunlar bu bağlamda.
Ama şunu söyleyeyim. Bu 3-5'e hani bir kişi ekle desen Adebayo'yu eklerim yani.
Ha bir yıl değil Adebayo diyorsun sen.
Yo, hayır bir yıllı falan o konularda sen de tamamen hafif. Yani bir yıl burada olmalı. Hı-hı. Ama hani bu 3 tane 5'te kimi görmek istersin dersen hani bir yıllı falan çıkarıyorum. Hı-hı. Middleton'ı da çıkarıyorum. Bunların dışında Adebayo'yu da buraya alabilirdim yani.
Çok hak ediyorum. İlginç bir seçim.
Ya Adebayo'nun performansı çok fazla ön plana çıkmayabilir ama özellikle spesifik olaylarda takıma verdiği katkılarla ben çok yüksek, çok büyük hamlelerin olduğunu düşünüyorum. Adebayo buraları hak ediyor. Ben ileride de buralara çok rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum.
Yani bir yılı muhtemelen gelecek zaten. Bir yılı konuşmuşken aslında Devin Booker'ın da fena değil bu anlamda istatistikleri. Ama işte biraz takım başarısı yine de yani takım başarısına falan bakıyorsunuz. Abi tamam da yani All-NBA takım 5 seçiyorsun sen yani takım başarısı MVP seçmiyorsun. Bilmiyorum ben Westbrook ve Ben Simmons'ın burada haksız olduğunu düşünüyorum. Bu arada LeBron 16. kez buralara geldi ve rekoru eline geçirdi. Ve Prime'i geçti denen LeBron yeniden NBA'nin ilk 5'ine seçildi ve bence artık oraya yavaş yavaş izinle gelmek istiyorum. Var mı başka?
Son bir şey söyleyeyim. Şu 3-5'te kimin olmamasını en çok sevindin?
Bilmiyorum ki şimdi düşüneyim. Kimin?
Embiid.
Ha evet doğru.
Gerçekten Embiid burada olsaydı çok üzülürdüm.
Ben de üzüldüm doğru.
Ve alınabilirdi biliyorsun yani.
Alınabilirdi pekala alınabilirdi evet. Şeye gelelim. Batı'dan devam edelim. Doğu'yu en sona bırakıyorum. LeBron herhalde ben hala ligin en iyi oyuncusuyum dedi. Ve baktığımızda totalde Kawhi ile birlikte playoff'u en iyi geçiren iki oyuncudan biri olsa gerek. Ve takımını taşıyor. Şimdi Denver Lakers eşleşmesi izleyeceğiz. Bir iki not söyleyeceğim ben buradan konuşalım izninle. Bir kere Denver'da takımın motoru olan Jokic. Yani bütün Clippers serisini domine eden Jokic. Yani hatta 16, 22, 13 gibi bir triple-double'ı var en son maçta. Bu sefer Anthony Davis'le karşı karşıya olacak. Ve Anthony Davis gibi bir oyuncu bayağı yavaşlatır. Hatta üstünlük bile kurabilir duruma göre Jokic'e. Bir kere buradan ne bekliyorsun? Yani Jokic, Davis eşleşmesinde mesela hangisi daha iyi oyuncu sence? Onu da bir sorayım. İkincisi, playoff rondo diye bir şey var mı? Bu iki şey hakkında ne düşünüyorsun? Bunların üzerine biraz konuşalım çünkü. Yani Rondo bayağı iyi oynuyor. Şimdi ama şöyle, şu Jokic'ten başlayalım.
Jokic'ten önce bir şey söyleyeyim, sonra
tabii ki,
çekelim.
Tabii ki.
Bir, Lakers-Denver serisinde, bu arada Denver'ın final çıkacağını hiç kimse tahmin etmedi.
Hani evet.
Birisi çıkıp şey söylemesin, yani ben tahmin ettim falan demesin. Kimse Denver'ın buralara geleceğini tahmin etmiyordu.
Yani Efecan şansı var dedi de direkt kazanacak demedi. Ama
Efecan
şansı...
sevgisinden dolayı evet. Biraz. Yani şunu söyleyeyim, bunu Bubble'dan beri konuşuyoruz. Lakers'ın en büyük problemi neydi? Kadro derinliği açısından oyuncuların katkı vermeleri lazımdı. Yani özellikle işte Kuzma'nın, diğer guardların katkı vermesi lazımdı. Danny Green'in, Lakers'ın yükselebilmesi için ve çeşitli maçlarda bunların katkı vermediğini gördük. Özellikle olabilse bir Houston ya da Clippers serisinde Lakers'ın bu konuda büyük sorunlar yaşayacağını vurguladık.
Ama artık Denver'ı bayağı ezdiler yani.
Evet, bayağı ezdiler. Ama Denver serisine bakarsak artık Lakers'ın bunu bu kadar da çok düşünmesine gerek yok. Yine burada şey yapıyorum böyle, çok büyük konuşuyorum.
Ya Denver'ın bench'i geniş aslında yani bu arada. Gary Harris'te katıldıktan sonra Denver'ın rotasyonu iyi durumda bu arada.
Geniş de yani şu ana kadar herhangi bir böyle net katkı görmedik. Ne Michael Porter Jr'dan gördük, ne bench'ten gördük.
Bazen skorda işte.
Bazen skorda 1-2 gördük. Yani yine Jamal Murray'nin 40 atması lazım. Yok için çok iyi top oynaması lazım ki Denver maç kazanabilsin.
Yani Craig'den falan çok bir şey beklemiyorsun.
Beklemiyorum. Montemoris'ten falan beklemiyorum yani. Sen bekliyor musun bilmiyorum.
Ya bilmiyorum. Çok zor yani.
Zor yani. Zor duruyor.
Bu konferans finalinde katkı vermeleri.
Yani Lakers o yüzden eşleşebileceği bence en rahat takımla eşleşecek. De Anthony Davis ve şeye geleyim. Jokic meselesine. Bir takım kursam, GM olsam Anthony Davis alırım. Ama çok büyük bir maç oynasam Jokic alırım. Böyle söyleyeyim. Yani Anthony Davis mi Jokic mi? Anthony Davis bence daha iyi. Ama mikro anlamda bazı noktalarda yok için inanılmaz hamlelerini görüyoruz. İşte bir halay şutunu görüyoruz.
Evet
halay,
ya.
Vallahi. Halay çekerek bir şut attığını görüyoruz. Ki mesela ben koç olsam, Denver'ın koçu olsam son top 50 hakkım olsun, elinde yok işten oynatırım. Yani özellikle post-up'ta. Çünkü yok iç o konuda kendini çok geliştirdi. Çok fazla numarası var. Yok iç kadar numarası olan başka bir oyuncu var mı bu arada bilmiyorum. Gerçekten o konuda Anthony Davis'e üstünlük sağlar mı onu göreceğiz ama pivotları çok önemli anlamda ezdiğini görüyoruz. Playoff şeyi var mı diyorsun?
Rondo. Çünkü Rondo. Ben oraya gelmeden bir iki not ekleyeyim ben. Playoff Rondo'ya gelmeden. Çok böyle şey gibi olmasın. Jokic 36 dakika başına normalde 16-17 şut atan bir oyuncuyken Davis'e karşı bu 12'ye falan iniyor. Yani Davis Jokic'in şutunu da bozan bir oyuncu. İkincisi ayakları çok çabuk. Jokic'in post-up hareketlerini savunabiliyor. Yani Anthony Davis iyi bir post-up hücumcusu değil ama iyi bir post-up savunucusu. Dolayısıyla sırtından dönmelerine karşı ayak çabukluğuyla hemen cevap verebiliyor Anthony Davis. Çok kolay olmayacak yok için işi. Yani çok bombeli bir Ender Aslan şutu var yok için. Her şut attığında Ender Aslan aklıma geliyor böyle. 90 derece havaya dikiyor topu neredeyse.
Ya da kalması huzur.
Evet yani. Bayağı zor. O şutu savunmak çok zor. Çok ama zor. Anthony Davis'in gerek ayak çabukluğu, gerek fiziği, gerekse pozisyon bilgisi savunmada Jokic'i bayağı yavaşlatacak ve Jokic'in yavaşlaması Clippers'ın yapamadığı bir şeyin yapılması anlamına gelecek. Takımın ana motorunun bayağı yavaşlaması demek. Çünkü Jamal Murray son maçı hariç Clippers serisinde öyle aman aman bir seri oynamadı. Yani Utah serisini Allah gibi oynadı ama 16-17 sayı civarında oynuyordu ortalaması. Yüzdeleri de çok iyi değildi. Son maç 40'ı var. Yani bu bitirici darbeyi orada yaptı bir şey demiyorum ama seriyi Jokic aldı aslında baktığımızda. Şimdi bir kere böyle bir sorun var. İkincisi yani Davis'in Jokic bu sefer savunmada Zubac'la filan değil Davis'le uğraşmak zorunda kalacak. Yani Jokic'in iş yükü arttı. Yani Davis'in de iş yükü artacak. Kaç dakika eşleşecekler bunu bilmiyoruz. Yani belki sürekli 5 numarada oynamak istemiyorum diyebilir Anthony Davis ama illa eşleşecekler. Jokic'in iş yükünde ciddi bir artış var. Ama şimdi bu tarafta sizin Jamal Murray'e birazcık 30 sayıların üstüne çıkması gereken bir ama demeyeyim yani ek olarak 30 sayıların üstüne çıkması gereken bir performans ihtiyacınız söz konusu. Ama LeBron daha rahat oynadığı için özellikle buradan Rondo'ya geleyim. LeBron daha rahat oynadığı için sanki süper yıldız faktörü gerek süper yıldızların birbirine ters gelmesini falan da düşünürsek Lakers'tan yana gibi geliyor. O yüzden Lakers Clippers'ın yaşadığı sorunları yaşamayacak. Mesela Millsap'ın çıkıp Clippers serisindeki 3. çeyreklerde yaptığını yapabileceğini zannetmiyorum ben açıkçası. Bana biraz zor geliyor. O yüzden Denver'ın işi çok zor. Büyük alkış hak ediyorlar. Buraya kadar gelmeleri çok zor iş ama çok zor. Bir de Rondo gerçekliği var. Adam top oynuyor yani hiç beklemediğim bir şekilde.
Ve şunu da eklemek istiyorum. Yani şimdi Lakers klasik pivotla, yani Anthony Davis'i pivota çektiği zaman inanılmaz hızlı top oynuyor. Hı-hı. Muazzam fast break yapıyor ve Houston'da bu tuttu. Bayağı mahvettiler ortalığı. Bu seriden alçaklar merak ediyorum. Çünkü Anthony Davis'in oynamak istemediğini biliyoruz. Hı-hı. Vogel'da acaba klasik pivota dönecek mi? Onu da bilemiyoruz. Denver tekrardan o 3 uzunluğu yapacak mı? Çok seviyor onu yapmayı. Hı-hı. Alıştı bayağı ona. İşte Millsap.
Porter.
Porter değil.
Grant.
Grant ve Jokic. Hı-hı. Üçlüsünü yapacak mı? Eğer onu yaparsa ve Anthony Davis bu eşleşmelerde üstünlüğünü kurarsa ciddi Lakers'ın oyunu hızlandırdığını ve bayağı bir fast break yaptığını falan görebiliriz. Yani burada çok acayip böyle satranç taşları var.
Ki LeBron'u kimin savunacağı da biraz dert olacak yani.
Ama tekrardan sen doğru söyledin. Yani Lakers'ın burada net bir bariz üstünlüğü var. Rondo playoff'ta farklı mıdır? Söyleyeyim abi, farklıdır.
Yani şöyle bir istatistik vereyim. Rondo'nun 20-10 yaptığı maçlar kariyerinde normal sezon maçlarının sadece %3'ünde 20-10 yapabilmiş. 20 sayı olma asist. Playoff'ta %15. Yani 5 katı yüzde olarak baktığımızda. Ve 18'de 8 üçlük attı Rondo. Yani son eşleşmede. %44 Rondo için olağanüstü bir istatistik bu. Ki Rondo uzun süredir Lakers'ın artı eksi en kötü oyuncusuydu. Normal sezon için söylüyorum. Ve ama şunu gördük ki, ve aslında Lakers taraftarı da çok istemiyordu Rondo'yu. Ama şunu gördük. Gerek LeBron otururken Anthony Davis oynadığı pick and roll'ler, gerekse LeBron sahadayken LeBron'un elinden topu alarak LeBron'u aktif dinlendirmesi ve LeBron'un bitirici rolde oynaması, yani LeBron'un devreden oyuncu olmasıyla bayağı bir katkı yaptı. Ciddi şekilde, yani Houston seviyesinde ve bence Denver seviyesinde de çok işe yarayacak. Yani sakatlıktan dönmesi çok işine yaradı Vogel hocanın.
Bir de şunu söyleyelim, yani Rondo isteseydi bu arada Bubble'ı terk edebilirdi. Evet. Çünkü sakatlığı nüksetti. Hı-hı. Ama tekrardan istedi. Şimdi Lakers taraftarı hani Rondo'nun bu isteğini değerlendirmeli bence. Rondo bu kadar istiyorsa demek ki bir yani şampiyonluk istiyor, şampiyon olmak istiyor. Playoff modunu açmak istiyor. Hı-hı. O yüzden Rondo'nun burada tekrardan o playoff modunu açabileceğini düşünüyorum yani. Ki Rondo'nun da geçmişine baktığımız zaman böyle bir playoff modu var bir sürü.
Var. Az kalsın Boston ne diyorlardı? 2-0 öne geçmişlerdi, evet. Chicago'dayken. Sakatlandı filan da oradan 4-2'ye gitti seri. Bir şey daha söyleyeyim. Bu tabii bu şampiyonluk olası bir şampiyonluk. Eğer Denver'ı da geçip Doğu finalinde Doğu'dan gelen takımı da yenerse LeBron'un mirası açısından da çok kritik olacak. Yani gerek Michael Jordan'ın eşleşmeleri, karşılaştırmaları, özür diliyorum. Gerekse 3 farklı takıma şampiyon yapmış olan oyuncu olarak NBA tarihine geçmesi. Ama buradan bir şey daha geleyim. Ben eşleşmeye ilişkin bir teknik bir detay daha söyleyeyim. Mesela Clippers'ın yapamadığı bir şey, Jokic'le oynanan Jokic-Murray handoff'larında veya işte paslaşmalarında diyelim. Switch'lerde, çok bunu söyleyeceğim kusura bakmasınlar, Dark Rivers hocam oralara hiç çalışmamış, sıçtı batırdı takım yani. Clippers orada sıçtı batır. Zaten switch meselesine hiç çalışmamış Dark Rivers. Daha ilk turda Reggie Jackson'la bıraktı Doncic'i. Yani oralar patladı. Ama şimdi Lakers, Vogel hoca müthiş bir hoca mı? Değil. Ama şunu yapmış. Tepede switch yaptıktan sonra örneğin Caruso üzerinden. Caruso uzunda kalınca LeBron hemen kanattan geliyor. İkinci bir switch yapıyorlar. Yani kapatıcı switch diyelim ona. Scam switch diyorlar işte. Yani neyse. Hani onu tam
kenardaki kat ediyor.
Evet, yani kenardaki forvet uzunla eşleşiyor. Caruso şeye doğru koşuyor. Bunu yapmak çok kolay bir iş değil. Close out yapmak çok kolay bir iş değil. Buna en azından çalışmışlar. Yani bu idmanla çalışılmış. Çünkü ezbere yapıyor oyuncular bunu hemen. Hemen LeBron kapatıyor veya işte Kuzma kapatıyor bir şekilde. O switch meselesine karşı Denver'ın bu sefer o kadar kolay sayı bulması çok mümkün görünmüyor. Yani Clippers eşleşmesinde yani Jamal Murray en az 5-6 kere gördüm ben. Son 2-3 maçı söylüyorum. Seri boyunca en az 10 kere yapmıştır. Bomboş turnike attı yani Clippers savunmasının ortasından. Bunların çok mümkün olması pek şey gibi gelmiyor bana. Lakers burada kapatacakmış gibi geliyor. Açıkçası Denver'a bayağı ters bir eşleşme. Yani gerçek bir basketbol, gerçek değil mi? Tarafsız bir basketbol sever. Muhtemelen Denver Miami finali istiyordur. Yani Lakers Boston finallerine alıştığı için insanlar artık yeter diye. Bu çok kolay görünmüyor. Yani benim seri tahminine de gelip ondan da şeye geçmek istiyorum. Miami Boston'da azıcık konuşalım diye.
Son olarak o bahsettiğin savunma da bu arada yapmak çok zor yani.
Zor. Miami de onun bir benzerini yapıyor. Onu da söyleyeceğim ben.
Çünkü bir hamle bile ufak bir geç kalmayla yapılırsa
boş turnike yersin.
Evet. Ve özellikle ben de işte bazı videolar falan izledim o konuyla ilgili Twitter'da. Çok hızlı yapıyorlar. Çok iyi çalışmışlar. Eğer bunu uzman bir şekilde, yani profesyonel bir şekilde, ki profesyonel bir şekilde yapıyorlar da hani herhangi bir sıkıntı yaşamadan yaparsan karşı takımın işi çok zor.
Ki
çok zor yani.
Caruso mesela kardeşinin düğünü için gitmedi. Onu da söyleyelim yani. Clippers'tan biraz da farkı bu aslında Lakers'ın bu anlamda. Çok zor bir eşleşme olacak Denver için. Lakers için de kolay bir eşleşme değil ama ben 4-2 LeBron finalde diyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
Ben de 4-2 diyorum.
Elbette tersi çıkabilir. Biraz bir izleyelim bir seriyi. Daha, biz şu an kayda alırken henüz maç oynanmamıştı.
Ben dediysem zaten tersi çıkacak. Yani. Denver taraftarı bana teşekkür edebilir. Yani. Büyük ihtimalle Denver aldı bu arada.
Bakalım bakalım. İletişimi, savunmadaki iletişimi Clippers'tan çok daha iyi bir takım Lakers. Ve hücumda da LeBron gibi, Rondo gibi yaratıcılarla Denver'a bayağı bela olacaklarmış gibi geliyor. Ama yine de tabii ki Denver çok güçlü bir takım olduğunu ve buraya tırnaklarıyla geldiğini hepimize gösterdi. Şampiyonluk adayını eledi direkt yani. Hani şey değil, direkt şampiyon olması beklenen takımı eledi. Çok güzel bir seri olacak açıkçası. Davis Jokic eşleşmesini özellikle merak ediyorum. Ve tabii LeBron'u artık Grant mi savunur, kim savunur ona da bakacağız. Ama LeBron da playoff modunda oynuyor, onu da hatırlatalım. O zaman şeye geçiyorum.
Geçelim.
Son eşleşmemiz arkadaşlar, bir maç oynandı. Onun üzerine de azıcık konuşuruz ama bir genel şeyden bahsedelim. Miami Boston ilk maçı Miami kazandı. Aslında maç Boston'a geldi. Ama en sonunda Bam Adebayo'nun anormal bir bloğuyla, yani o sol el nasıl kırılmadı, ters eliyle yaptı arkadaşlar. Adebayo sağlak bir oyuncu. Sol eliyle potanın içinden çıkardı. O bilek kırılabilirdi orada. Tatum çünkü büyük bir basınç uyguluyor orada topa. Miami kazandı. Şimdi baktığımızda Miami switch defense'i en iyi yapan takımlardan biriydi. Ama Spoelstra şunu görmüş ki Toronto'nun zonu işe yarayınca alan savunması. Çünkü Boston Toronto'nun zonuna karşı pozisyon başına bir sayıyı zor buluyordu. Yani bulamıyordu. 0-9 filan da hatta. Bayağı alan yaptı. Şimdi Miami aslında benim Toronto'dan beklediğim, ki Toronto bence fena, yani Nick Nurse iyi seri geçirdi, Siakam batırdı o ayrı da, savunmalı çok esnek bir takım haline gelmiş durumda ve o dediğim Lakers'ta verdiğim örneği mesela alan savunması sonrası o close out'ları, yani boş adama koşuyu, yani pastan önce koşuyu tamamlamayı çok iyi yapıyorlar ve bu açıkçası her takımın harcı değil. Ki Boston gibi perimetreden iyi işler çıkartan, özellikle son seride Marcus Smart 24 tane şut attı Tatum'un yanında. Bir takıma karşı maçı almayı başardılar. Bol bol alan savunması, tuzaklar gördük. Buna karşılık Boston'ın Big 3'si ya da Big 4'u artık nasıl tanımlanır bilmiyorum.
Nasıl tanımlanır ya? Ben de bunu düşünüyorum.
Yani şimdi ne desek insanlar alınıyor. Burada da ne desem bilmiyorum ama yani...
Bir şey diyemiyorsun da.
Big 4 diyelim hadi yani. Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, Kemba Walker diyelim hadi. Büyük dörtlü diyelim.
Postmodern bir de.
Yani evet. Şimdi bu seriye de senin gördüğün şey nedir? Ben açıkçası yani sonuçta Kemba'ya one and box yapmıştı uzun süre Nick Nurse. Böyle bir şey çok görmedik ama alan savunmasında ciddi problem yarattı. Çünkü ilk beşi Boston'ın daha iyi. Bu kesin. Ama bench Miami'de gibi duruyor uzun vadede baktığımızda.
Yani bench'e baktığın zaman zaten Wanamaker'dan destek almaya çalışıyor yani. Şimdi Boston eğer bench'ten Wanamaker'dan destek almaya kaldıysa durumu büyük bir sıkıntı var. Sen de söyledin Boston bu maçı arayacak. Çünkü Jimmy Butler'ı 20 sayıda tutmuşsun. Ve sana maç 2-3 kez gelmiş. Çok basit tercihler yapacaktın. Yani Tatum'a saygım çok sonsuz. Muazzam saygım var ama keşke en sonunda Bam Adebayo'nun üzerine gitti ya. Onu son çeyreğin sonunda yapsaydı. Yani berabere 20 saniye falan vardı. Yani hücum süresi de vardı. Bekledi. Orta sahada hala 6 saniye, 5 saniye ve saçma sapan bir üçlük attı.
O neden biliyor musun? Ya böldüm lafını, kusura bakma. Onun bir nedeni şu. Boston'ın alıştığı hücum düzenini bozdu Miami. Yani özellikle Kemba Walker'a karşı Bam Adebayo ayakta kalabilince, yani mismatch olmayınca forvete savruldu takım ve forvette Tatum üzerinden oyun kurmaya çalıştılar. Şimdi buna alışkın değiller. Yani alışkın olmadığınız oyunu oynamaya çalışınca, oyun alışkanlıklarınızdan kopunca tercihleriniz de bozuluyor. Yani Tatum'un yaptığı o tercih biraz bana sanki öyle geldi. O maça özgü bir tercihmiş gibi geldi. Yoksa kahraman olayım üçlüğü sanki değildi ya. Yani böyle hani o maçı onu sokayım burada hani bitireyim, çekici indireyim üçlüğü gibi gelmedi bana açıkçası.
Ya şöyle bir şey var. Boston, bunu yine vurgulamıştık. Boston inanılmaz top çeviriyor. Yani pas alanı çok iyi kuruyor. Ama bazen oyunun bazı dönemlerinde Tatum'a ya da Kemba'ya yıkıyorlar oyunu. buralarda takımın düştüğünü görüyoruz. Yani takımın aslında ne bileyim böyle zehir ve panzehir durumu var. Yani böyle bazen böyle bazı takımlar bir oyuncuya vermek isterler ya. Hı-hı. İşte birazcık tutsun dinlenelim tarzında. Evet. Ona döndüğü an o şut oyunundan uzaklaştığından dolayı Boston'ın düştüğünü görüyoruz. Baktığın zaman da mesela ilk çeyreği çok ilginç bak. Bu çok ilginç bir istatistik. İlk çeyreği 26-18 Boston kazanmış. İkinci çeyreği Miami 37-29 kazanmış. Üçüncü çeyreği 28-16 Boston kazanmış. 35-23'te son çeyreği Miami kazanmış. Yani o yüzden diyorum Boston bazen inanılmaz yükseliyor. Ama özellikle o topu bile bile verdiğinde takım alışmadığından dolayı senin aslında o demek istediğin cümleyi söylüyorum. Takım alışmadığı için o tarz bir oyuna bir de alışamazsın. Yani 4 tane oyuncun varsa senin Big Four diyorsan buna
evet.
Birini oyunu yıkamazsın.
Evet.
Mecburen pası çevirmen lazım ve doğru şutu bulup %50 bir maçta kaybetmezsin Boston.
Kaybetmiyorlar zaten.
Kaybetmiyorlar da. Yani bu maçı çok arayacak Boston Celtics. Jimmy Butler her zaman 20 sayı atmayacak. Marcus Smart bu kadar iyi oynamayacak.
Evet. Ama. Belki de oynayacak bilmiyoruz yani.
Yo, inanılmaz bayağı oynadı. Ben böyle bir şey görmedim. İnanılmaz
yani. Çünkü Toronto serisinde bayağı iyi oynadı. Artı eksi evet. Lideriydi zaten Toronto serisinde takımın Marcus Smart. Şimdi burada iki şey var altını çizmek istediğim. Bir Tyler Hero benim hayatımda gördüğüm en güzel katları yapan oyunculardan biri. Fake katları özellikle.
Şiir gibi yapıyor.
İnanılmaz çok güzel. Budur basketbol böyle oynanır.
Nilgün Marmara şiiri gibi yapıyor gerçekten.
Of.
Gerçekten Nilgün Marmara şiiri eşittir Tyler Hero katı
yani. Şimdi sen beni bir etkiledin. Şurada düşünebiliyorum mu okusak ne yapsak. Zaman kedisinden filan girelim. Şimdi ikincisi. Miami'nin bir silahı daha var. Miami NBA'de screenlerde, perdelerde en çok adam değişen takım aslında normal sezonda. Şeyde çok uygulamadılar ama yani böyle bir alışkanlıkları var. Neredeyse her pozisyon, yani her iki pozisyondan birini neredeyse değişiyorlardı. %45 civarındaydı. Daha bunu da kullanabilir Spoelstra hocam. İkincisi, yani üçüncüsü diğer nokta. Dragic şey dedi. Yannis çok yalnızdı dedi. Yani Milwaukee eşleşmesi için. Biz biraz aslında Yannis'in yalnızlığından faydalanarak eledik onları dedi. Ama Boston öyle değil dedi. Yani Boston'da örneğin Jason Tatum'un üstüne gittiğinizde Jaylen Brown, Kemba Walker veya Smart'ı boş bırakamazsınız. Yani yardıma gelemezsiniz. Başka bir şey kurgulamalıyız dedi. Ve nitekim işte alan savunması gördük. Ama ikili sıkıştırma getirmeden şunu yapabilir takım. Pekala Jimmy Butler, Andre Iguodala, Jay Crowder üçlüsü. Bu hangi ikisi sahadaysa veya hangi üçü de sahada olabilir duruma göre. Çok rahat switch edebilirler. Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker üçlüsüne karşı. Keza bence Dragic de fena durmuyor. Dragic bence underrated bir savunmacıdır. Bu silahı da var. Şimdi ilk 5 evet çok tatlı bir ilk 5'i var Boston Celtics'in. Ama yani şeye baktığımızda benim yani çok düşündüm bu seri ne olur ne olur. Galiba yine 7'ye gidiyoruz sanki bu seride de. Tahminimi söylemeden önce bir şey daha söyleyeyim. Gordon Hayward dönecek mi onu bilmiyoruz henüz. Yani 3. derecede bir bilek burkulması vardı onun.
Tam şu an 35 gün oldu.
Doubtful oldu yani. Ağır, yani şüpheli şekilde geri dönebilir duruma geldi yani. Oynayamayacak durumda ama en azından bir haber duyduk Gordon Hayward'dan. O arada çocuğu falan da oldu zaten. Yani ilk iki maçı, yani ikinci maçı kesin kaçıracak. Çünkü zaten daha şey falan var onun. Karantina zıvır zıvır var. Serinin neresine döneceğini bilmiyoruz. Çünkü Gordon Hayward'a ihtiyacı var Boston'ın. Çünkü Gordon 5 kişiyle oynayan bir takım için. 4,5 kişiyle oynayan bir takım için diyelim. Yani Tice ve Vanamaker işte biraz Williams'tan katkı alıyor falan. Gordon Hayward bayağı önemli. Ayrıca Gordon Hayward bir ball handler. Yani 5 tane ball handler'la aynı anda sahada olmaz takım ama 4 ball handler'la aynı anda sahada olma halini sürdürülebilir kılar. Ve bu Miami'ye bayağı zorlar. Yani Gordon Hayward'ın ben en erken 3. maç döneceğini düşünüyorum. O da bana bence bayağı şüpheli. Bayağı şüpheli. Bence 4. 5. maçta dönecek. Valla benim gördüğüm şey şu. Nick Nurse'ün süper yıldızı Siakam rezil bir seri geçirmesine rağmen Boston 7. maçta kazandı. Bu durum bu sefer sanki Miami'den yana gibi. Miami beklentilerin üstüne çıktı. Ben 4-3 Miami diyorum ya. Yani bunda böyle şey adettendir yani. Öyle çok bilmişlik yapmıyoruz. Hani bizden dinleyenler bekliyordur ya. Yani sanki Miami ilk 5'in ratingi daha iyi Boston'ın. Ama Miami daha güzel takım gibi geliyor bana.
Şimdi şu da var yani. Az önce çeyrek skorlarını verdim. Bu skorlara baktığınız zaman aslında senin söylediğinde çıkıyor. İşte başlangıç 5'lerinde Boston sayı atıyor. Sonradan dinlenmeye gelince iş değişiyor yani. çeyrek skorlarında bunu görüyoruz. Yani Boston'ın kurşunu daha sert ama tek atışlık, evet. Şey, tek atımlık gibi. Miami'ninki daha soft bir kurşun ama daha böyle seri atabiliyor. Bu da büyük bir fark bence.
Yani Boston sniper serisinde kullanıyor aslında biraz. Aynen.
Özellikle final serisinde çok büyük fark. Ya bir de şu da var. Hani abi Crowder katkı veriyor.
Evet.
Yani Crowder kaç 20 sayı mı attı? Kaç sayı attı yani? Yazmıştım da yani 20 sayı falan attı Crowder. Bir de öyle bir oyuncu var ki Dragic gibi. Şimdi Dragic bence NBA'in en ilginç oyuncularından biri yani bazı konularda. Hani 80 maç oynamasın. Final serisinin son maçı ara Dragic'i abi gelsene ya. Gelir o maçta oynar yani öyle bir oyuncu. Böyle de bir katkıları var Miami'nin. O yüzden ben Miami'nin daha üstün olduğunu düşünüyorum. Bu seride de üstün olacak. Yani 4-3 7. maça gideceğiz ve Miami bunu alacakmış gibi duruyor.
Bir de Dragic'le ilgili şey söyleyeyim. Dragic çok güçlü bir oyuncu arkadaşlar. Bilmiyorum farkında mısınız ama potaya gidişleri en net bırakan oyunculardan biri olmasının nedeni de bu. Dragic omzu koyduğunda uzunlara falan devrilmiyor Dragic yani. Bayağı güçlü bir oyuncu. Şey gördüm bu arada, Stevens hocanın yaptıklarını biraz az söyledim. Yani Nan gibi oyuncular hani böyle fiziksel olarak düşük oyuncular sahadayken onların üzerinden Tatum'a bir switchleyip hani Tatum'un onların üzerinden atak yapmasını sağlamaya çalışıyor haliyle. Bu seri boyu işine yarar mı Boston'ın bilmiyorum ama bir kere zaten çok güzel iki tane koçu izliyoruz.
Tam ona geliyordum.
Yani evet, oradan o zaman sana vereyim ben.
Yani inanılmaz zevk alıyorum yani. Spoelstra Hoca ile Stevens'ın karşılıklı hamleleri, birbirlerine karşı o verdikleri reaksiyonlar. Yani ya bir şeyden bu kadar zevk alır mıyım bilmiyorum ama gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani o mola alışları, oyuna müdahaleleri çok... Bu arada şunu da ekleyeyim yani. Kendikten şu an Boston'da oynasa ciddi süre alır ha.
Alır.
Ama Miami'de alamıyor şu an yani.
Rotasyon
i̇şte
farkı.
İşte bu kadar deri. Yani. Aslında bu da güzel bir örnek olabilir yani.
Zaten Miami'nin rotasyonunu övmüştük. Onlar da sıfırdan yarattılar. Denver gibi tıpkı. Nick Nurse Toronto eşleşmesi de çok güzeldi. Yani böyle iyi koçları izlemek Doug Rivers'tan sonra.
Doug Rivers oturuyor maske.
Mola'da şey diyor. Arkadaşlar penetre etmeliyiz falan diye böyle.
Ya üçüncü şeride şey söyledi ya. Ya siz çok iyisiniz ya. Farkına varın bu. Hani içinizdeki cevherin potansiyelin farkına varın. Ya kişisel gelişim kitabı okumuyoruz ya. Neyse yine oraya geçtik ya. İnanılmaz bir olay yani.
Şimdi benim notlarım bakıyorum böyle. Yine zaten serileri konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Seriler biraz daha şekillensin. Biz yine podcastlerimize devam edeceğiz. Euroleague de yapmak istiyoruz ama Euroleague ilişkin tabii ki hiçbir şey yapamıyoruz. NBA konuşmaya devam edeceğiz. Umarız böyle eğlenceli seriler olur. Senin notun var mı Mustafa? Varsa yani, dinlerim memnuniyetle.
Yani Euroleague podcast'i bekleyen arkadaşlar biraz daha NBA'yi sevebilirler yani. Ne diyelim ya, yapacak bir şey yok. Olmayacak işte yani. Olmayacak gibi duruyor yani.
Euroleague evet bu arada not olarak onu da söyleyeyim. Muhtemelen tarihinde başlamayacak. Yani evet. Bir kere ülkelerin daha şey seyahat sorunları var. Oraya sonra geliriz. Ama NBA iyi ki var. İyi ki NBA organizasyonu var. Çok güzel seyirler izliyoruz. Çok güzel takımlar. Çok tatlı takımlar. Miami çok güzel bir takım. Ben hani çok beğeniyorum. Boston çok güzel bir takım. Güzel takım yani. Hani Clippers biraz bizi diğer takımları unutmamızı neden oldu. Ama baktığımızda Doğu Konferansı'nda da özellikle ilk turdan sonra güzel eşleşmeler oldu, onu söyleyebilirim.
Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer aynı hiçbir şey, senaryo değişmeden bu seriler tribünlü olsaydı belki de tarihin en iyilerinden biri olabilirdi bu playoff serisi. İnanılmaz maçlar yaşadık yani.
Evet.
Ya, değil mi?
Doğru. Bir şey not daha vereyim. Miami sadece bir tane maç kaybetti playoff'ta. Milwaukee'yi kaybetti. 4-0 Indiana, 4-1 Milwaukee, 8-1 ve 1-0 Boston, 9-1. Yani Miami de yenilmiyor kolay kolay.
Miami çok yakışıklı takım. Miami'yi tutan arkadaşların yerinde olmayı isterdim. Gerçekten çok yakışıklı takımları var.
Valla Miami-Boston'ın eşleşmesi çok zevkli bir eşleşme olacak. Bence muhtemelen Denver-Lakers eşleşmesinden daha güzel bir eşleşme olacak.
Aynen öyle.
O zaman arkadaşlar bugünlük ben bitiriyorum. Mustafa katıldığın için çok teşekkür ederim bana.
Efendim ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere tekrar söylediğim gibi NBA ile. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.